Oradan Golü Var'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizi konuşuyoruz ve Süper Kupa finaline de kısa bir bakış atıyoruz. Beşiktaş ve Alanyaspor'un Avrupa'ya veda ettiği gecede Galatasaray yoluna devam ediyor. Önce Beşiktaş ile başlayalım. Atahan neler söylemek istersin? Söz sende.
Ben maçla ilgili çok şey söylemek istiyorum. Özellikle Beşiktaş hakkında. Yani çok kötüler. İnanılmaz kötülerdi yani. Ben bu sezonu Beşiktaş nasıl devam ettirecek hiçbir fikrim yok. Özellikle şu Wellington denen adamı Beşiktaş'a kim getirdi? Niye getirdi? Nasıl getirdi? Yani getirmez olaydı. Hayatımda bu kadar kötü bir defans görmedim. Beşiktaş maçın ilk yarısında fena değildi. Yine hani bir umut vermişti, lig turu atlayacakmış gibi görünüyordu. Güven Yalçın çok uğraştı, yani çok çabaladı. Ama ikinci yarıda Beşiktaş tamamen yani sahada yoktu resmen. Gökhan Töre bence oyuna daha önce girmeliydi. Oyuna girdikten sonra biraz olsun böyle Beşiktaş'a nefes aldırdı. Hani pozisyon yarattı, bir şeyler yaptı ama bence daha önce oyuna girmeliydi. Onun dışında Laiç, Oğuzhan, Wellington, Lens sahada tamamen yoklardı. Sadece isim olarak vardı onlar. İyi kısmı da yani iyi oyuncular da Montero iyi göründü. Güven çok uğraştı. Boyd ehti yani çok fena değildi. Necip de çok çabaladı. Ama onun dışında Beşiktaş'ı hiç beğenmedim. Yani sonuna kadar elenmeyi hak ettiler bugün.
Evet Erkan sendeyiz.
Öncelikle yayınıza hoş geldim. Sözlerime şunları ekleyerek devam etmek istiyorum. Bir kere Beşiktaş'ın aldığı ilk stoperi çok beğendim. Montero mükemmel bir sol ayağa sahip ve mücadeleci bir oyuncu. Ben bu stoperi çok beğendim. Yani kimin bu transferde emeği varsa helal olsun. Ondan sonra ama tam tersine yanındaki adamın bırakın Beşiktaş'ı şu anda Akçaabat Sivasspor'da oynayacak bir hali yok yani. O kadar patlak, o kadar kötü bir stoper. Yani
Yani benim de gerçekten gördüğüm en kötü stoper. Bak ciddiyim, abartmıyorum. Hayatımda gördüğüm en kötü stoper. Gerçekten yani.
Bir saniye müsaade edin. Akçaabat Sivassporlulardan özür dileriz. Devam edin tamam.
Aynen. Hani özür dileyerek söylüyoruz. Gerçekten o takımda bile oynayamaz. Onun dışında Güven Yalçın ilk 45 dakika mükemmel bir özveriyle oynadı. Topu alıp bir adeta Firmino gibi kanatlara yayması. Onun dışında topu gelip orta sahadan alıp atağa şekil vermesi. Bunlar iyi yönleriydi Beşiktaş'ın. Ama gel gelelim Beşiktaş'ın adam akıllı bir sağ bek olmamasına rağmen Necip de iyi bir performans gösterdi. Onun dışında ekstra olarak Oğuzhan futbol oynamayı unutmuş.
Ben şurada Beşiktaş'a kızdım. İlk 45 dakika gayet iyi oynadı Beşiktaş. Güven'in golüne kadar, Güven'in golünden sonra Beşiktaş kalibresinde bir takımın geriye yaslanması bana çok saçma geldi. Yani Rio'ya en başta Beşiktaş kalibresinde bir takım değil. Nereden bakarsan bak, mevki mevki baksak bile Beşiktaş bütün oyuncuları Rio'ya oyuncularına göre çok kaliteli bir takım. Ama işte golü attıktan sonra Beşiktaş'ın bu kadar geriye yaslanmasını ben çok saçma buldum. Bunun dışında Güven'i çok beğendim. Güven çok çabaladı, çok savaştı Güven ama tek başına savaştı diyebilirim. Necip'le beraber iki savaştı. Wellington yani böyle bir penaltı olamaz. Tribünde insanlar olsaydı herhalde bir ölebilirdi o penaltıdan sonra. Bunun dışında ben Beşiktaş'a bir şey demeyeceğim. Sadece Beşiktaş kalitesinde bir takımın gol attıktan sonra böyle düşük bir takıma karşı geriye yaslanması bana çok saçma geldi.
Beşiktaş maçı ile ilgili söyleyecek başka bir şey olan yoksa geçiyorum Rosenborg maçına. Rosenborg Alanyaspor'u evinde 1-0 mağlup etti. 66. dakikada 10 kişi kaldı Rosenborg ama Alanyaspor golü bulmayı başaramadı ve tura veda eden takım oldu. Ferhat seni dinleyelim hemen.
Ben Alanyaspor'dan çok beklenti içerisindeydim. Çünkü iyi bir takıma sahipler. Lige de çok iyi başladılar. Maça da iyi başladılar bugünkü maça ama çok gol kaçırdı. Özellikle Adam Barreiro inanılmaz goller kaçırdı. Maç 1-0'dan sonra da çok gol kaçırdı Adam Barreiro. Bunun dışında Alanyaspor'a yazık oldu diyebilirim. Yani 10 kişilik takıma karşı çok baskılı oynadılar 10 kişi kaldıktan sonra Rosenborg ama golü bulamadılar. Aslında bu mücadeleden dolayı Alanyaspor'u tebrik etmek lazım. Sonuçta ilk Avrupa macerası. Kötü de olsa iyi oynadı. İyi oynayıp kaybettiler. En azından böyle diyebilirim. Beşiktaş gibi kötü oynayıp kaybetmediler. Alanyaspor iyi oynayıp kaybetti. Alanyaspor'a başka ekleyecek bir şeyim yok. Ama Kuma Babakar oyuna girdikten sonra çok fazla etki etti. Yani iki tane pozisyonu var. Bir tanesi voleyle kaleci çok zor çıkardı. Tabii o da sonra kırmızı kart gördü. Sinirlerine hakim olamadı ama iyiydi. Bunun dışında Alanyaspor'a ekleyecek bir şeyim yok.
Peki o zaman gecenin galip takımıyla devam edelim. Galatasaray tur atlamayı başardı evinde oynadığı maçta Hajduk Split'e karşı. 2-0'lık bir galibiyet. Galatasaray'da özellikle oyuna Younes Belhanda girdikten sonra daha etkiliydi. Goller de bu dakikadan sonra geldi. Hemen Erkan'la devam edelim.
Bence Galatasaray bu gecenin, hatta bence son iki haftanın gerçekten en iyi top oynayan, oyunu en iyi yön veren, oyunu şekillendiren kadrosuyla iki haftanın gerçekten bence lideri konumunda, zaten puan sıralamasında olduğu gibi. Bugün maça bir Marcao ile başlamak istiyorum. Marcao gerçekten mükemmel sol ayağı, inanılmaz mücadelesi, hırslı yapısı ve iyi bir fiziğiyle maça damgasını vurdu. Sağ bekte Lines oynadı ve sırıtmadı da. Lines'in zaten orijini sağ bek ama sol bekte daha çok verim alıyor Galatasaray. Yanında Donk oynadı. Donk biraz durgundu. Kesik elinden mi yoksa başka bir şeyden mi bilmiyorum ama biraz durgundu Donk. Ondan sonra Emre Taşdemir iyi bindirmelere sahipti. Asist de yaptı bir tane ama bence ben Galatasaray kadrosunda hani o adamı görmek istemiyorum. Çünkü hani o yapıda değil bence. O ayarda bir futbolcu değil. Onun dışında Etobo mükemmel oynadı. Hani kusursuza yakın oynadı diyebilirim. Her yere bastı, her yerde vardı. Taylan Antalya ile beraber orta sahayı domine ettiler. Ama maçın adamı bence oyuna giren Younes Belhanda'ydı. Babel biraz kötüydü. Biraz değil, bayağı kötüydü. Çünkü hem oyunu çok duraksattı. Adeta takımın el freniydi Babel. O yüzden Babel her zamanki Babel'liğini konuşturarak beni hiç şaşırtmadı. Cagne de yani maçın içinde bir git gel yaşadı. Onun dışında Cagne iyiydi. Ama gecenin kahramanı Younes Belhanda ve Marcao'ydu. Bence bu arada da bir şey eklemek istiyorum. Marcao'nun şu an ederi 45 milyon euronun altında değil.
Ben peki, araya girmek istiyorum.
Evet, Atan sendeyiz.
Yani ben anlamadım. Tamam, marka çok iyi. 45 milyon euro nedir kardeşim yani? Bunun bir açıklaması var mı lütfen?
Ben söyleyeyim hemen. Şu andaki şu piyasa değerlerinde Harry Maguire gibi bir adama 80 eurolar falan verilince hani en azından ayağı temiz, daha iyi müdahaleci, sigorta bir oyuncu ve gerçekten daha 24 yaşında gelişmeye açık potansiyelli bir oyuncu. En azından
bir şey söyleyeceğim. Ben zaten Marcao'yu beğeniyorum ama yani Hajduk Split miydi neydi? O takıma karşı iyi oynadı diye de 45 milyon euro etmez yani.
Ama sadece Hajduk Split maçını yani göz önünde bulundurma. Galatasaray tamam. 12 günde 4 maç oynadı. 4 maçın da kahramanı Marcao'dur. Bunu unutma.
Tamam, o yüzden 45 milyon euro.
Bence öyle.
4 maçta hemen 45 milyonu attık. Bakalım önümüzdeki hafta derbide, önümüzdeki hafta değil daha doğrusu, pazar günü derbide neler bekliyor bizi?
O zaman da bir 65 milyon euro olur. Sorun yok.
Ondan sonra olsan 150 milyon euroya bağlarız olayı.
Ondan sonra
2 hafta da futbolu sonra unutmuş halde bırakırız adamı.
Neyse ya. Bence tepki falan görürüm boşver.
İsterseniz Bayern Münih'le devam edelim. Ferhat, senin ekleyeceğin bir şey yoksa.
Ya ben Galatasaray'ı tebrik ederim. Şu an ülke puanı adına çok önemli bir galibiyet aldı. Beşiktaş'ta Alanyaspor'un kaybettiği yerde Galatasaray'ın kazanması hem ülkemiz adına hem ülke puanı adına çok iyi oldu. Bunun dışında Belhanda'yı çok beğendim. Oyuna girip etki etti ama dediğiniz kadar da Galatasaray inanılmaz derecede top oynamadı. İlk yarı çok, yani nasıl diyeyim size, ilk yarı bomboş geçti. Yani Galatasaray tamam atak yapmış olabilir ama rakibin Hajduk Split, yani bunu da bir göz önüne al. Öyle konuş bence. Bunun dışında yani böyle Galatasaray ilk yarıda çok durgundu. Belhanda oyuna girdikten sonra oyunu değiştirdi. Ve Galatasaray 2 gol birden buldu. Marcao tabii ki de çok iyiydi. Ama 45 milyon edecek bir oyuncu değil. Premier Lig'le Türk Ligi'ni burada kıyaslamaya gerek yok. Yani dünyanın en iyi ligiyle yani Türkiye Ligi göz önünde bulundurmak lazım. Bunun dışında Marcao tabii şu an 20 milyon euro eder. Ben bunu kabul ediyorum. Ama gidip de 40-45 milyon biraz uçuk fiyatlar. Bunun dışında diyecek bir şeyim yok. Galatasaray'ı tebrik ederim.
Peki o zaman Bayern Münih Sevilla maçıyla hemen devam ediyoruz. Bayern Münih çok baskılı oynadığı maçta önce geriye düştü. Sonra ilk yarı bitmeden beraberliği buldu. İkinci yarıda kilidi açamadı ve uzatmalarda bulduğu golle kupayı kazandı. Hemen Erkan'la tekrar devam edelim.
Ben Bayern Münih her zaman beklendiği gibi hızlı başladı maça. Rakibini boğarak Gnabry olsun, Müller olsun, Lewandowski olsun sağlı sollu gelerek iyi organize ataklarla rakibi adeta boğdu. İlk 10 dakika, ilk 15 dakika Sevilla niye uğradığını şaşırdı. Ardından Sevilla'nın bir penaltısı geldi. Ondan sonra gene topa hükmeden bir taraf Bayern Münih'ti. Ama bence Sevilla tarafından konuşmak gerekirse Lucas Ocampos mükemmel bir futbolcu. Adeta Bayern Münih'e karşı normal bir lig maçı oynarmış gibi oynadı. Hiç üstünde bir baskı yok gibi oynadı. Çok rahattı. Adam eksiltmeleri olsun, top çevirmeleri olsun çok rahattı. Adeta oyunu şekillendirdi. Onun dışında Bayern Münih'i bu maç çok fazla beğenmedim. Yani beklediğimden bir performans alttaydı. Çünkü Sevilla çok dirençli bir takım. Sevilla geçen senenin UEFA şampiyonu zaten. Fernando olsun, Rakitic bayağı bir pas istasyonu sağlıyor. Oradaki üçlü. Onun dışında bence Sevilla'ya Jordan denen bir futbolcu var orada. Yani
evet.
Onun niye alındığı belli olmayan bir futbolcu bence. Jordan o formayı hiç hak etmeyen bir futbolcu. Bence derhal o takımdan gönderilmeli. Ben bunu savunuyorum. Bayern'i de kutluyorum.
Yine keskin fikirlerle karşınızda Erkan. Peki Ferhat senle devam edelim.
Ben yani Bayern Münih zaten galibiyet almasını bekliyorduk hepimiz. Ama ben Sevilla'ya değineceğim. Yani Yusuf El-Nesri denen oyuncu iki tane %100 gol pozisyonunu kaçırdı. Yani Sevilla orada maçı alacakken dakika 88'de inanılmaz bir gol kaçırdı. Sonra uzatmalar başladı. Uzatmaların 30. saniyesinde inanılmaz bir gol daha kaçırdı. Direkten döndü. Yani Luke de Jong olsaydı onları kaçırmazdı. Ben bunu söyleyeyim bu arada bunu.
Ben buna katılmıyorum. Dışında... Ben ek olarak giriyorum söze. Ben buna katılmıyorum. Luke de Jong o kadar hızlı bir futbolcu değil. O pozisyonlara giremeyecek bir kalitede futbolcu. Çünkü Luke de Jong pivot bir santrofor. O pozisyonları yakalayamaz. Yusuf El-Nesri ise hızlı ve atletik bir futbolcu boyuna rağmen. Ama tek şanssızlığı bugün gol vuruşlarında iyi değildi. Bunu da ekleyerek, özür dileyerek tekrardan sözü sana veriyorum.
Ben de burada sana katılmıyorum. Sonuçta Yusuf El-Nesri'nin önüne atılan bir top vardı. Önüne attı, koştu, aldı. Bunu her türlü forvet yapabilir. Eğer Sevilla'nın forvetiysen sen o topa koşacaksın, o golü atacaksın. Bu kadar basit. Yani tamam, Luke de Jong yavaş bir futbolcu ama o karşı karşıya topu da kaçırmazdı. Bana göre tabii, bu benim düşüncem. Ama bir konuda sana çok katılıyorum. Ocampos inanılmaz oynadı. Yani Bayern Münih'in o kanadını içinden geçin diyebilirim o kanadını. Yani tutamadılar Ocampos'u. Bunun dışında Fernando'yu beğendim. Javi Martinez oyuna girdi 5 dakika sonra. Dakika 99 oyuna girdi. 104'te golünü attı. Bayern Münih kurtardı diyebilirim. Çok iyiydi. Yani penaltılara kalsaydı %50-%50'ydi her türlü. Şans ama Javi Martinez kalitesini konuşturdu diyebilirim. Yani Bayern Münih'in zamanında zaten Şampiyonlar Ligi, eski Şampiyonlar Ligi kadrosunda da vardı. Önemli bir oyuncuydu. Bugün de golünü atıp kendini gösterdi. Bunun dışında ekleyecek bir şeyim yok. Bayern Münih'i tebrik ederim.
Peki Bayern Münih'in golüne ne diyorsun? Sayılmayan golüne.
O offside'di ya.
Aynen ama offside, ama o gol hazırlanış olarak.
Hazırlanış olarak harikaydı. Ama offside'di işte. Var, aynen. Vardan var, aynen. Diye bir şey var artık, o yüzden.
Müller ve Lewandowski mükemmel bir
ya,
iş.
O ceza sahası içindeki paslaşmalar o kadar inanılmaz yani. O kadar rahat evet. Paslaşamazsın. Ve özellikle Süper Kupa finalinde o kadar rahat paslaşamazsın. Ben tebrik ederim yani, inanılmaz.
Size bir istatistik de hemen sohbete devam etmek istiyorum. Bayern Münih 25 şut atmış. 7'si kaleyi bulmuş. 10'u kaleyi bulmamış. 8'i de Sevilla'lı futbolcular tarafından bloke edilmiş. Engellenmiş. Yani 120 dakika sürdü maç. Tamam. Ama yine çok enteresan bir istatistik değil mi? Bu kadar çok şut atıp 7 tane kaleyi bulabilen, şut atabilmesi biraz noksanlık değil mi?
Bence Bayern Münih garanti şutları deniyor. Daha çok kaleye içine kadar, hatta son 6 pasa kadar Bayern Münih pasla gelen de bir takım zaten. Hani orada Lewandowski'nin bitiriciliği konuşuyor zaten. Bayern Münih'in zaten uzaktan şut denemesi onlar için bir ekstra özellik. Zaten Bayern Münih sürekli uzaktan şut deneyen bir takım değil. O yüzden ben bu istatistiğe fazla takılmıyorum.
Ferhat sen?
Ya ben de Erkan'a katılıyorum. Bunun dışında yani bu konuda direkt Erkan'la aynı fikirdeyiz. Bunun dışında ben Sané'nin dakika 70'te oyundan çıkarılmasını çok saçma buldum. O dakikaya kadar maçın en iyi oyuncusuydu. Yani Gnabry onun kadar etkili değildi. Gnabry'i çıkartabilirdi. Ama bu Sané'den yana kullandı tercihini. Hansi Flick. Ben orada bir yanlış buldum o tercihini, Hansi Flick'in. Bunun dışında Sevilla'nın kontra atakları çok etkiliydi. Yani 3-4 tane net kontra atak yaptı ve yani kaçırdı ama hepsi çok net pozisyonlardı. Yusuf El-Nesri'nin kaçırdıkları da dahil olmak üzere. Bunun dışında benim bu maç hakkında farklı bir görüşüm yok.
Peki o zaman başka ekleyecek bir şey olan yoksa programı kapatıyorum. Oradan Golü Var'ın 3. bölümüne son noktayı koyuyoruz. Dinlediğiniz için hepinize teşekkürler. İyi akşamlar.